Ayrım 2. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 17. Cumhuriyet fikri, ilanı ve muhalifler. Soru. Bazı hususlar Cumhuriyet fikrinin doğuşu ve gelişmesinin milli mücadeleden sonra değil, önce olduğunu göstermektedir. Bizzat sizin, daha 1921 yılında Sakarya Harbi sırasında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Halide Edip Hanım'a, ileride Cumhuriyet rejiminin kurulması zorunluluğundan bahsettiğiniz yazılmıştır. Bu meseleyi Cumhuriyet fikrinin nasıl doğup geliştiğini ve nasıl gerçekleştiğini açıklar mısınız? Milli mücadele esnasında artık saltanat hanedanıyla ve saltanatla memleketi idare etmenin, memleketin mukadderatını tekrar onların eline teslim etmenin mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Bizde o sıralarda yerleşen kanaat buydu. Düşününüz, biz o kadar güç şartlar içinde muharebe edip memleketi düşman istilasından kurtarmaya çalışırken, dinsizlikle itham olunuyor ve cezalarla hüküm giymiş olarak ilan ediliyorduk. Biz Anadolu'da felaketli bir devre geçirirken İstanbul'da toplantılar, kokteyller vesaire yapılıyordu. Bunlar hep Anadolu'ya geliyor, yayılıyordu. Sonra düşmanla muharebe ederken İstanbul hükümetinin silahlı kuvvetleriyle, ordusuyla ayrıca muharebeler verdik. Yani sabit olmuştu ki saltanat idaresinin tekrardan memleket mukadderatına hakim olması yanlıştır. Bu hepimizin arasında bir kanaat halinde yerleşmişti. Soru. Rauf Bey de o zaman bu kanaate katılıyor muydu? Rauf Bey kısmen burada değildi, dışarıdaydı. Kendisiyle böyle bir meseleyi görüştüğümüzü hatırlamıyorum. Aslında mesele milli mücadele devam ederken aramızda sureti mahsusada görüşülmüş bir mesele değildi. Tabii bir mesele haline gelmişti bizim için. Soru. Bizim için derken kimleri kastediyorsunuz? Yani idare edenleri, kumandanları diyeyim. Mesela ben Garp Cephesi kumandanıydım. Benim için tabii olan şuydu. Büyük Millet Meclisi idaresi kurulmuştu. Harp bitince bu idare devam edecekti. Tekrar saltanata yer verilmeyecekti. Soru. Bu idare şeklinin cumhuriyet olacağı düşünülmemiş miydi? Fesada yer verilmemek için bundan bahsedilmedi. Esasen ihtiyaç da yoktu. Millet Meclisi bütün kuvvetlere sahip olarak iş başındaydı. Kumandanlar aynı zamanda Millet Meclisi azasıydılar. Atatürk Millet Meclisi'nin başında bütün kuvvetlere sahipti. Bu o zaman bize çok tabii görünen bir hayat tarzıydı. Aslında bunun cumhuriyet demek olduğu sonradan bir günde bir saatte derhal kendini gösterdi. O da şöyle oldu. Lozan'dan sonra bütün devletler bizimle münasebet kurmadan önce, dur bakalım devletin şekli ne olacak diye bekler bir vaziyet aldılar. Bu durumda Millet Meclisi iktidarı ve idaresinin devam edemeyeceğini, bir devlet şekli seçmenin zaruri olduğunu daha kesin surette anladık. Mevcut hayat tarzı esasen cumhuriyet olduğuna göre mesele işin adını koymaktan ibaretti. Yani olmuş bitmiş bir şeyi ilan etmek gibi bir şey. Cumhuriyetin hazırlandığı gece. Soru. Cumhuriyetin ilanının hazırlandığı gece Çankaya'da kalmışsınız ve hazırlıkları Atatürk'le birlikte yapmışsınız. O geceyi hatırlıyor musunuz? O akşam Atatürk bizi Çankaya'ya çağırmıştı. Yemeği birlikte yedik. Misafirler giderken Atatürk bana kalmamı söyledi. Masa başına geçtik. Evvela Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun metnini görüştük. Her madde üzerinde eskisiyle yenisi arasında mukayeseler yapıyorduk. Atatürk neticeyi dikte ediyordu. Ben yazıyordum. Bu suretle tamamlandıktan sonra bütün metni bir kere baştan aşağıya okudum. Atatürk dikkatle dinledi. Bittikten sonra biraz düşündü ve hazırlık tamam dedi. O gece köşkte misafiriydim. Odama çekildim. Ertesi sabah metni bir kere daha gözden geçirdik ve beraberce meclise gittik. Oldu bitti. Cumhuriyetin muhalifleri ve Rauf Bey'in durumu. Soru. muhalifleri Cumhuriyet'in ilanına ikna etmek kolay oldu mu? Onların usulünü Atatürk bilirdi. Hiç uğraşmadım ben bunlarla. Soru: Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanına karşı aldığı vaziyeti nasıl izah edersiniz? Dipnot: Bu konuda kitabın eklerinde Rauf Bey meselesi bölümüne bakınız. Bunlar açıktan alınmış vaziyetler değil. Yani bu hususlarda Rauf Bey'in bize vaziyet aldığı sarih bir delile istinad etmiyor. Haksızlık payı var, mübalağa payı var. Bunların hepsi siyasi ayrılıklar ve münakaşalar arasında vakit vakit istifade edilmiş münakaşalar. Soru: Sizi de istifade edenler arasında gösterirler, doğru mudur? O sıralarda herkes birbirinin aleyhine söylüyordu. İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye. Başka işleri yok, oturuyorlar ve hep dedikodu yapıyorlar. Rauf Bey ile benim durumuma gelince, onlar Atatürk'le münakaşa ederken ben etmiyordum, mutabıktım. Aslında mesele bundan ibarettir. Arkadaşlarıyla arasının açılması. Soru: Atatürk'ün milli mücadeleden sonra Rauf Bey gibi, Ali Fuat, Kazım Karabekir paşalar gibi eski arkadaşlarıyla arasının açılması ve bağlarının kopmasının sebebi nedir? Bu gelişmede sizin rolünüz ne olmuştur? Dipnot: Bu hususlarda kitabın eklerinde Atatürk'ün Karabekir'le ilişkileri ve Atatürk'ün Cebesoy ile ilişkileri bölümüne bakınız. Ben Atatürk'ün eski arkadaşlarıyla arasını elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyordum. Onların hepsi Atatürk'ü benden evvel tanımışlar, daha evvel arkadaşlık etmişler, daha çok arkadaşlık etmişlerdi. Ben Atatürk'le beraber çalışmaya başladığım zaman onun etrafında böyle çok arkadaşları vardı. Benim Atatürk'ün başbakanlığından ayrılışıma kadar geçen süre içinde bu vazife ayrılışımdan daha evvel ve daha ciddi bir şekilde ayrılan arkadaşları olmuştur. Ben o süre içinde Atatürk'le beraber kaldım. Onlar karşı tarafta kaldılar. Tabiatıyla bu sırada bir takım münakaşalar oldu ve aslı bulunan ve bulunmayan zanlara ve vehimlere düştüler. İnsan cemiyetlerinin duyguları. Soru: Bu bozuşmaların sebebini tahlil edebilir misiniz? Nihayet fikir ayrılığına dayanır. Sadece fikir ayrılığına mı? Tabii, esası fikir ayrılığıdır. Nedir fikir ayrılığı? Memleket siyasetinde askeri ve içtimai siyasette mutabakat derecesi. Başlangıçta aynı fikirde olmak, sonra aynı fikirde olmak, uyuşmak meselesi. Böyle siyasi gelişmelerde arkadaşlar arasında münakaşalar, önlenmesi mümkün olmayan hadiselerdir. İnsanın bütün ömrünce devam eder bu. Bunun fenaya alınacak tarafı yoktur. İnsan arkadaşlarıyla beraber bulunduğu sürece birbirine yakındır. Ama yakın arkadaşlarınızla her gün her meselede, ufak büyük her noktada mutabakat halinde yaşayamazsınız. Az mutabık olduğunuz, çok mutabık olduğunuz meseleler, memleketin içtimai ve iktisadi meseleleri olursa, mutabık olduğunuz yerlerle mutabık olmadığınız yerler süratle su yüzüne çıkar. Hadiseler bundan ibarettir. Soru: Derler ki Atatürk'le Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa'nın aralarının açılması ve düzelmemesinde Recep Peker'in menfi rolü olmuştur. Bu iddia doğru mudur? Bunların tesir ettiğini zannetmiyorum ben. Yani Rauf Bey de diğer arkadaşlar da Atatürk'ün Recep Bey'den çok daha yakınıydılar. Görüştüklerinde Atatürk'le aralarında görüşülen meseleler, Recep Bey ile görüştükleri, çalıştıkları meseleler olamazdı. Soru: Atatürk büyük nutkunda Rauf Bey'i çok itham eder. Acaba sonraları bu ithamlarından dolayı üzülmüş müdür? Nutku yazarken Rauf Bey'e karşı sert davrandığı söylenebilir. Ama o günkü şartlar içinde başka türlü yapamazdı. Kendi vaziyetini izah ederken kanaatlerini sert bir şekilde söylemiştir. Yaşasaydı belki şartlar değiştiğine göre Rauf Bey hakkında başka türlü konuşurdu. Ali Fuat Paşa ile ilişkileri. Soru: Derler ki Atatürk bir süre sonra eski arkadaşlarıyla barışmak istemiş, fakat çevresindekiler bunu engellemiştir. Bu husus özellikle Ali Fuat Paşa'nın hatıralarında belirtilmiştir. Bu konuda bildikleriniz nelerdir? Rauf Bey ile ayrıldıktan sonra Rauf Bey uzun müddet buradan uzak kaldı. Ali Fuat Paşa buradaydı. Onunla Atatürk'ün münasebetlerinin düzelmesi için çok çalıştık. Ben çok çalıştım. Esasen Ali Fuat Paşa'ya karşı mektepten beri ayrı bir rabıtası vardı Atatürk'ün. Birbirlerinin yakın sır arkadaşıydılar. Hülasa özel bir yakınlığı ve dostluğu vardı. Takdir ederdi Ali Fuat Paşa'yı. Dostluk tarafını aldığınız zaman herkesle kıyamet kadar dostluk ilgileri buluruz. İhtilaf başladığı zamandan itibaren de hayret edersiniz nasıl oldu bu diye. Atatürk-Karabekir ilişkileri. Soru: Karabekir Paşa ile ilişkileri nasıldı? Onun hakkında ne düşünürdü? Genç zabitlikleri devrinde birbirlerine uzaktan bakarlardı. Ama Atatürk 3. Ordu kumandanı iken İstanbul tarafından istifaya mecbur tutulduğu zaman Karabekir Paşa'nın kendisine gösterdiği tutumdan ve yakınlıktan son derece mütehassıs ve minnettar olmuştu. Bundan hep bahsederdi. Atatürk ordu kumandanlığından istifa edip sivil olunca Karabekir onu ordu kumandanı iken nasıl bir hayat içinde yaşıyor idiyse o hayat içinde yaşattı. Kendisi ordu kumandanı olduğu halde ordusuna Atatürk'ün emrindesiniz diye emir verdi. Kendisi de Atatürk'ün emrindeymiş gibi ihtiram gösterdi. Ona hususi yaverler, vasıtalar, otomobiller tahsis etti. Ben Ankara'ya geldiğim zaman Atatürk Karabekir'i çok methetti bana. Müteşekkir olduğunu söylerdi. Müstesna adammış dedi. Soru: Bir iddiaya göre İzmir suikastından sonra yapılan muhakemeler Atatürk'ün siyasi rakiplerini tasfiye halini almıştır. Dolayısıyla İzmir suikastı olayı bu maksatla istismar edilmiştir. Bu iddia doğru mudur? Dipnot: Lord Kinross'un kitabında şunlar yazılıdır. İzmir duruşmaları bütün suikastçıları temizlemiş ve Gazi'nin karşısındaki terakkiperverlerin muhalefetini de susturmuştu. Zira bundan sonra paşalar, Ali Fuat, Karabekir ve diğerleri ve arkadaşları gerçekten politika alanından silineceklerdi. 15 gün sonra Ankara'da başlayan davanın amacı da Gazi'nin geri kalan düşmanlarını, İttihat ve Terakki üyelerini ortadan kaldırmaktı. Suçlular en başta gelenleri Cavit ve Doktor Nazım olmak üzere 50 kadardı. Buradaki suç nedeni Mustafa Kemal'in canına kasıt değil fakat rejimi devirmeye yönelmiş siyasi bir teşebbüstü. Bu İttihatçılarla Milliyetçiler, Envercilerle Kemalciler arasında sürüp gitmiş ve Türk İhtilal Hareketi'ni ikiye bölmüş olan bir düşmanlığın son noktasıydı. Gazi, İttihat ve Terakki'den arta kalanları, bir bakıma kendi özel açısından, o kafasından bir türlü çıkmayan eski çekişmelerin, kavgaların, entrikaların hatırası ile değerlendiriyor, ama bir yandan onları politika açısından, sadece kişisel çıkarlara bağlı, köklü bir milli programdan yoksun bir rejimin artıkları olarak görüyordu. Hala bir takım para kaynaklarıyla beslenen ve yeraltı siyasi entrikalarını iyi bilen liderler tarafından yürütülen partiden geri kalan ne varsa, bundan dolayı kendi rejiminin kaçınılmaz düşmanıydı. Gazi, İttihatçılar büsbütün ortadan silininceye kadar tam bir güvenlik duygusuna kavuşamayacaktı. Bu konuda ayrıca kitabın eklerinde Rauf Bey meselesi bölümüne bakınız. Şimdi benim hatırladığım İzmir suikastı olduğu zaman ihtilaf halindeki arkadaşları ayrılıp bir fırka teşkil etmiş bulunuyorlardı. Terakkiperver fırkası azasıydılar. Onlar davaya arizi olarak sonradan katıldılar. Asıl büyük mesele İttihat ve Terakki'den kalan azaların davaya karışmalarıyla çıktı. Ötekiler arizi olarak girmişlerdi ve sonunda beraat ettiler. İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.